Ayrım 16.
Mahmut kendinden ileride Halit abisinin olduğunu öne sürüp İlkin yükü başından savmaya çalıştı. Ama Atiye yüreği yaralı, aklı kafası yerinde değil diyerek Halit'e arka çıktı. Evi Mahmut'un üstüne yıktı. Mahmut uzunca bir zaman kendi başına iş kurmak için sokak sokak dolaştıktan sonra yeniden berberliğe başlayarak kendini uzak bir yerde iş bulup çalışmaya başladı. Ancak onca hayat tecrübesi edindikten sonra karıların keçe gibi saçlarına tahammül edemedi. Elini beline verip eve geldi. Babasından kendisini sağlam bir işe yerleştirmesini istedi. Huvat oğlunun kendinden iş dilemesine sevindi. Mahmut'u yanına katıp kahveye indi. Dinledi, anladı, pek makbul bir iş olan, ustası da az bulunan teknik kaplama işini oğlunu sokmaya karar verdi. Ancak uzun zaman bu işin bir ustasını bulup oğlunun işini konuşamadı. Yıllar önce birlikte iş yaptığı ustaları aramaya koyuldu. Bir yararları dokunur diyerek gidip kapılarını çaldı. Kimi Huvat'ı hiç hatırlamadı, kimi geri çevirdi. Huvat, bekçilerin beklediği şirketlerin, fabrikaların kapılarından gerisin geri çekildi. Hepsinin büyüyüp para yüzü görünce ite döndüğünü söyleyerek günlerce öfkeyle gezindi. Çoğundan ustalıkta üstün olduğunu deyip iç geçirdi. Atiye'yi deliye çevirdi. Atiye varını yolunu tüketip yıllardır işsiz gezinen kocasına söylenmeye başladı. O söylendikçe Huvat, kız senin neden haberin var diyerek Atiye'ye ters ters bakındı. 3-5 şirketin piyasayı ejderha gibi tuttuğundan kimseye iş kapısı açtırmadıklarından yakındı. 3-5 şirketin arkasından attı tuttu. Atiye başını bir o yana bir bu yana çevirip kocasının ona buna sövmesini geçiştirdi. Neyse sonunda Huvat ara tara bir yerden bir teknik kaplama ustası buldu. Ustaya yalvar yakar oldu. Mahmut'u alıp götürdü, ustaya teslim etti. Mahmut babasının diline doladığı teknik kaplama işinin nasıl bir iş olduğunu merakla ustasının peşine takıldı. Uzun bir yola gitti. Gide gide koca bir tavuk çiftliğinin kapısına geldi. Her yanı ışıl ışıl kocaman odalarda yatıp kalkan, bir kurumla gezinen tavukları görünce ağzı açık kaldı. Bir şaşkınlıkla ustasının ardı sıra yürüdü. Tavukların üşümesini engellemek için kurulan tesisatın olduğu bölmeye vardı. İşin cam yönüyle sarılmış sıcak su borularının üstünde galvaniz saç kaplama işi olduğunu anlayınca da donup kaldı. Ardından eli ayağı boşandı. İlk günler kafası işi bir türlü sarmadı. Tavuklar için onca eziyet çekmeyi, evinden uzak tanımadığı insanlarla yatıp kalkmayı, en çok da gelip sonunda inşaat işine bel bağlamayı kaldıramadı. Sonra tavukların tek tek gagalarına, horozların ibiklerine, sırasıyla topunun birden tüyüne teleğine sayıp dökerek öfkesini bastırdı. Bir an önce işin püf noktasını kapıp tavuklardan kurtulmanın yollarını aradı. Pür dikkat ustasının elini, saçı ölçüp biçmesini, büküp şekilden şekle sokmasını gözlemeye başladı. Sonunda bu işin terzilik gibi bir iş olduğunu, işin aslında borulara, kazanlara saçtan elbise dikip giydirmekten başka bir şey olmadığını kavradı. Ama ölçü hesap işinin zorluğunu anladı. Kafasını daha çok ustasının nasıl ölçü aldığına, kalıpları nasıl çıkarıp kestiğine yormaya başladı. Ama ustası Mahmut'u oradan oraya koşturdu. Mahmut sordukça lafı döndürdü dolaştırdı. Ölçüyü nasıl aldığını, kalıpları neye göre çıkardığını Mahmut'a bir türlü doğru dürüst anlatmadı. Mahmut ustasıyla inatlaştı. Onun define haritası saklar gibi işin inceliklerini saklamasını bir türlü kaldıramadı. İşi zehir gibi öğreneceğine yemin içip kuyruk gibi ustasının peşine takıldı. Sonunda onun koca gönyelerle, pergerlerle ölçüp biçtiği şablon planlarını sakladığı yeri keşfetti. Şablon planlarını çalıp tavuklara el salladı. Çiftlikten kaçıp eve geldi. Evdekileri kim o demeden kapıyı açmamaları için tembihledi. Ustasının hesap defterini çaldığını söyleyip herkese bir korku verdi. Bulsun bakalım şimdi bu defteri, eşek oğlu eşek deyip bir köşeye çekildi. Defteri evirdi çevirdi. Dirmit'i yanına çağırdı. Ondan hesap işinde kendisine yardım edeceğine dair söz aldı. Dirmit gönyesini, pergelini, cetvelini Mahmut'un eline tutuşturdu. Gönyeyi nasıl okuyacağını, pergeli nasıl kullanacağını kardeşine öğretti. Mahmut o günden sonra bir eline gönyeyi aldı, bir eline pergeli, odanın ortasına renkli kartonlar yiyip kartonların başına çöktü. Bir planlara baktı, bir hesap yaptı, bir kartonların üstüne daireler, üçgenler çizdi. Çizip çizip makası eline aldı, kesip üst üste yatırdı, yan yana yapıştırdı. Huvat oğlunun bu işi zehir gibi öğreneceğini söyleyip durmadan yazıp çizdiğini gördükçe deliye döndü. Böyle iş öğrenmeyi bu yaşına geldiği halde hiçbir yerde hiç kimse de görmediğini söyleyerek Mahmut'a verdi veriştirdi. Ama Mahmut bana mısın demedi. Günlerce kartonların başından kalkmadı. Derken bir gün sevinçle yerden kalktı. Artık ne olsa kaplayabileceğini söyleyip zehir gibi teknik kaplama ustası olduğunu ilan etti. Huvat Mahmut'un yüzüne güldü. Onun her işinin elden ayrı olduğunu söyleyerek gülmesini küfüre çevirdi. Ama Mahmut babasının karşısına gelip dikildi. Huat'a kendisini kaplarsa ustalığına güvenip güvenmeyeceğini sorup lafını ağzına tıkadı. Huat hadi bakalım deyip inanmaz inanmaz oğlunu seyre koyuldu. Mahmut önce Huat'ı ayağa dikti. Tek tek kollarının, bacaklarının, belinin, yüzündeki çıkıntıların, girintilerin ölçüsünü aldı. Kartonların başına çöktü. Üşenmeden kartonları ince ince hesaplayıp yazdı çizdi. Saatler sonra kartonları tek tek dizinin üstüne çekip kesmeye başladı. Avucunun içini iğneler, raptiyelerle doldurup Huat'ın önüne dikildi. Renk renk kartonları Huat'ın bacaklarına, kollarına geçirmeye başladı. Huat ilkin Mahmut'un başaramayacağından emin önünde dikildi. Sonra göğsüne doğru tırmanan kartonları görünce ne yapacağını şaşırdı. Mahmut en son Huat'ın yanına bir sandalye çekip üstüne yükseldi. Kafasını da özenle kapladı. Atiye Huat'ın hışır hışır evin içinde dolaştığını görünce gülmeye başladı. Huat kartonları delip dışarı çıktı. Oğluna üst üste maşallah çekti. Mahmut'un teknik kaplama ustası olduğuna yarı yarıya inandı. Mahmut Huat'ın arkasından annesine elinde tesbihiyle poz verdirip tesbihinin boncuklarının tanesine varıncaya kadar onu da kapladı. Atiye kartonların altında sevincinden ağladı. Tanrı'ya şükürler edip yüzündeki kartonları yaşarttı. Mahmut annesinin arkasından ustalığını daha da ilerleteceğini söyleyip yalvar yakar Dirmit'i karşısına aldı. Dirmit'in de elini, ayaklarını, kafasını kartonla kapladı. Huat yine de inşaatta boru, kazan kaplamanın, dirseklere saç yerleştirmenin, evde adam kaplamaya benzemeyeceğini söyleyerek Mahmut'a kendine fazla güvenmemesini işittirdi. Mahmut ne kadar iyi usta olduğunu babasına göstermek için bir de Nuber'le nişanlısını yan yana oturtup onları da kapladı. Nuber kartonların altında nişanlısını öpüp kıpkırmızı bir yüzle kartonları delip dışarı çıktı. Huat yine de oğlunun ustalığına pek güvenemedi. Mahmut babasını inandırmak için evdeki herkesi, her şeyi kapladı. Sonunda evde kaplama yaptığım yeter deyip kahveye indi. İndiği gün iş bulup eve geldi. Huat evde kartonların başına çöke çöke ustalık öğrenen oğluna diyecek söz bulamadı. Onda küçüklükten beri bir cevher bulunduğuna zaten inandığını söyleyerek Mahmut'un sırtını sıvazlamaya başladı. Onun koltuğunun altına yepyeni bir gitar alıp eve geldiği gün evdekileri başına toplayıp onun istediğini çalmaya, istediğini yapmaya hakkı olduğunu açıkladı. Her şeyi oğluna serbest bıraktı. Mahmut yeniden evin duvarlarına yazılar yazıp resimler yapıştırdı. Sabah gitti, akşam gelip gitarını eline aldı. Gece yarılarına kadar bir söyledi, bir çaldı. Huat'ın sakalını, Atiye'nin tesbihini eline aldı. Atiye herkesten çok Mahmut'un arkasından okuyup üfledi. Onun sevdiği yemekleri pişirdi. Mahmut patlıcan yemeğine papaz yemeği diyor, ağzına koymuyor diye patlıcanı eve yaklaştırmadı. Huat orada burada tek oğlu olduğuyla, onun adının da Mahmut olduğuyla övünmeye başladı. Eliyle oğluna sigara tuttu, sigarasını yaktı. Mahmut'un otur dediği yerde oturdu, kalk dediği yerde kalktı. Derken Mahmut çok geçmeden herkesin başına çıktı. Nuber'in nişanlısıyla gezmesini yasakladı. Dirmit'in dersine, defterine el attı. Halit'in yatıp kalkmasına, kahveye gitmesine karıştı. Dirmit'in yatağına göz dikti. Kendisinin yerde, onun divanda yattığını söyleyerek Dirmit'i yatağından yere indirip kendi divana çıktı. Kendisi yemeğe başlamadan ağzına lokma sokanın ağzından aldı. Kendisinden sonra eve geleni kapıya dikip cezalandırdı. Gitar çalarken dinlemeyen olduysa bir sonraki günün yemek parasının yarısını kesti. Herkesi kul köle etti, bir hizaya soktu. Dirmit'e söz geçiremedi. Dirmit yatağını verdi, ses etmedi. Sofraya o oturmadan oturmadı, ses etmedi. Her akşam Mahmut'un çantasını karıştırmasına ses etmedi. Ama Mahmut, bir sevdiğin olmasa şiir yazmazsın deyip şiirlerini yırtınca kalkıp kardeşinin üstüne yürüdü. Boğazına ısılıp yere yatırdı, göğsüne çöktü. Var gücüyle yüzüne bir tokat indirdi. Sen misin Mahmut'un göğsüne çöken deyip evdekiler Dirmit'i ortalarına aldılar. Bu evde Mahmut kim, sen kimsin kız deyip sıradan Dirmit'i elden geçirdiler. Dirmit ellerini başının üstüne siper edip odanın ortasına yattı. Mahmut burnundan soluyarak Dirmit'in üstüne atıldı. Ayaklarıyla çıkıp üstünde tepindi, öfkesini alıp aşağı indi. Dirmit o gece ellerini başının üstüne siper edip yattığı yerden sabaha kadar kalkmadı. Atiye inadın kurusun deyip gece yarısı üstüne bir yorgan attı. Sabah çekip yorganı üstünden aldı. Dirmit'in akşam yattığı gibi durduğunu görünce kıza bir şey olduğundan korktu. Elini dizine vurup Dirmit'in başına oturdu. Sağını solunu yokladı. Bir ağıt da herkesi başına topladı. Bir yeri kırıldı zar diye kızın üstüne abandı. Huat Dirmit'i bir telaşla kucağına aldı. Dirmit babasının kucağından silkinip yere indi. Başı önünde çabuk çabuk kitaplarını çantasına doldurdu. Atiye sabahın köründe nereye kız diye Dirmit'in önüne durdu. Dirmit Atiye'yi itip dışarı çıktı. Merdivenin altından "Elleriniz kırılsın Emi" diye var gücüyle bağırdı. Aldı başını gitti. Akşam oldu gelmedi. O gelmedi, Atiye "kızın başını yediniz" diye bir ağda oturdu. Mahmut "gelsin bu defa, bir yerini kırmazsam" diye tutturdu. Huvat ellerini ovuştura ovuştura evin içinde dolanmaya başladı. Halit kalkıp Dirmit'i aramaya çıktı. Nuber elini yüzünü alıp pencerenin önüne çekildi. Halit yollara, okulun içine, çevresine bakınıp geri geldi. O tek başına çıkıp gelince herkesin kolu kanadı kırıldı. Mahmut suçlu suçlu gözünü yere verdi. Atiye'nin her yanını bir seyirme aldı. Huvat'ın yüreği taşıp taşıp ağzına geldi. Burnunu çekip ağlamaya başladı. Ağlaya ağlaya ayağa kalktı. Mahmut'un başına dikildi. "Hadi şimdi bul bacını" diye oğlunu kolundan tutup odanın ortasına sürdü. Halit bir öfkeyle Mahmut'un üstüne yürüdü. Evin içinde bir kavga koptu. Kavganın ortasında Dirmit elinde çantası korka korka kapıdan içeri girdi. O içeri girince Atiye derin bir soluk aldı. Sonra "oğlana dayağı attırdın, için soğudu mu" diyerek Dirmit'in üstüne atıldı. Halit Dirmit'in önüne geçip Atiye'yi durdurdu. Dirmit Halit'in arkasına geçip divanın üstüne oturdu. Dirmit Halit'in arkasında, ötekiler Halit'in önünde bir sorgulamadır başladı. Onlar sordu, Dirmit sustu. Onlar bağırdı, Dirmit ağladı. Halit Dirmit'i kurtarmak için kuş gibi çırpındı. Ellerini kanat edip iki yana açtı. O öyle çırpındıkça Huvat Dirmit'i bırakıp Halit'i diline doladı. İtin itin kuyruğuna basmayacağını söyleyip Halit'in çalışmadan kaçmasını, karısının halı dokutturmasını yüzüne vurdu. Bu defa Halit bir ağıttır tutturdu. Atiye oğlunun ağlamasına dayanamadı, Huvat'a verip veriştirmeye başladı. Huvat küstü, bir köşeye çekildi. Nuber, "açlık hepsinin başına vurdu" diyerek ortaya getirip siniği koydu. Mahmut dayağı kendisine yediremediğinden sofraya oturmadı. Dirmit korkusundan yerinden kalkmadı. Halit babasının sayıp döktüğü laflarla karnını doyurduğunu söyleyip Dirmit'in yanına çekilip sırtını duvara verdi. O sırtını duvara verince Atiye zaten ömrünün geri kalan yarısının akşam akşam elinden gittiğini, yemek yemese de olacağını söyleyip eline tesbihini aldı. Onlar oturmayınca "ben evin bir garip geliniyim" deyip Zekiye yutkuna yutkuna bir köşeye çekildi. Huvat "yemek yemeyeyim de ölüp gideyim, ben de kurtulayım siz de" deyip bir sitemle sofraya arkasını döndü. Nuber kurduğu sofrayı "verem olmadan evden çıkıp giderse bir öksüz sevindireceğini" söyleyerek gerisin geri topladı. Sofra toplandı, yerine yataklar serildi. Mahmut divanına çıkıp yattı. Yorganı başına çekip arkasını döndü. O döndü, lamba söndü. Odanın içini Atiye'nin tesbih çeken fısıltısı aldı. Herkes uykuya daldı. Atiye'nin gözünü uyku tutmadı. Dirmit'in bütün bir gün nerede gezindiğini, kimin evine girip oturduğunu düşüne düşüne uykuyu kaçırdı. Kızının başına bir iş getirdiğinin kaygısı onu yeniden aldı. Bir merakla sürüne sürüne yine Dirmit'in başına vardı. Yorganı usulca üstünden kaldırdı. Karanlıkta elleriyle Dirmit'in bacaklarını yoklayıp buldu. Dirmit'i uyandırmaktan çekine çekine kızının geceliğini yukarı sıyırdı. Kımıl kımıl kızın bacaklarının arasında bir şeyler yapmaya başladı. Dirmit bacaklarında bir şeylerin dolandığını hissedip irkildi. Birden yatağından sıçrayıp kalktı. İlkin fare sanıp bir çığlık attı. Sonra yatağın kenarını sinmiş bir karartı gördü. "Kim o?" diye bağırmaya başladı. Herkes Dirmit'in bağırmasına uyandı. Atiye "ne bağırıyorsun, geberesice benim" diyerek lambayı yaktı. Herkes ne olduğunu anlamak için Dirmit'in başına toplandı. Dirmit tir tir titreyerek Atiye'nin bacaklarının arasında bir şey yaptığını söyleyip ağlamaya başladı. Atiye ilkin "cinli mi ne" diyerek ona el değdirmediğine yemin etti. Dirmit o zaman evin içinden bir başkasının üstünden geceliğini kaldırdığını, bacaklarına dokunduğunu söyleyip kimse çıksın diye tutturdu. Herkes birbirinin yüzüne bakıp suçlu aradı. Atiye sonunda Dirmit'in geceliğini kaldıranın kendisi olduğunu söyledi. Atiye'ye söyler söylemez hep bir ağızdan kızın geceliğinin altında ne aradığı soruldu. Atiye "itler anı olmasın" diye bir nizah, bir tuzakla lafa başladı. Lafı döndürdü, dolaştırdı, kızının kızlığını yoklayacağına getirdi. O lafı oraya getirince Dirmit utancından, hırsından yatağın üstüne yığıldı. Kızı bir titreme aldı. Huvat bir kolunun üstüne çöktü, Halit bacaklarının üstüne oturdu, Mahmut bir kolundan tuttu, üçü birden kızın titreyip sarsılmasını durduramadı. Dirmit kardeşlerinin babasının altında kuş gibi çırpındı. Atiye getirip kızının yüzüne su serpti. Burnuna soğan tutup koklattı. O koklattıkça Dirmit'in titremesi arttı. Gözünden boynuna sicim gibi yaş indi. Atiye soğanı bırakıp eline tesbihi aldı. Okuyup üflemeye başladı. Bu defa Dirmit'i bir soluma tuttu. Bir yandan çırpındı, bir yandan kuşlar gibi öte öte soluğunu çekip inlemeye başladı. Atiye bir korkuyla tesbihi alıp Dirmit'in başına çöktü. kalkın gidiyor diye bağırıp oğullarını, kocasını kızın kollarının üstünden, bacaklarından kaldırdı. Bir ağıtla bağır az kız diye kızına yalvardı. Dirmit annesi bağır der demez gözlerini açıp tavanı dikti. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Onun bağırmasından evin duvarları yerinden oynadı. Tavandan un gibi tahta tozu yağdı. Tahta tozu yağa yağa yoruldu. Dirmit'in bağırmaktan sesi boğuldu. Çırpına çırpına kolu kanadı kırıldı, iki yanına düştü. Başını bir ağrı aldı. Ağrıyla uykuya daldı. Sabah kulağında bir uğultuyla uyandı. Hiç konuşmadan kalktı, çantasını alıp kapıyı çarptı. Merdiveni indi. Aralıkta Nuber'in nişanlısına karşı geldi. Nuber'in nişanlısı Dirmit'in önüne geçti, yol vermedi. Dirmit eniştesinin kolunun altından eğildi, geçemedi. Yana çekildi. Eniştesi geçip yoluna durdu. Dirmit ne yapacağını şaşırdı. Gerisin geri merdivene doğru çekildi. Eniştesi üstüne üstüne geldi. Dirmit'in korkudan yüreği güp güp atmaya başladı. Bağırsa olmadı, taşlansa olmadı. Gözlerini koca koca açtı, eniştesine dikti. Eniştesi gülerek Dirmit'in yanına oturdu. Kucağına bir paket koydu. Onu paketle bırakıp yukarı çıktı. Dirmit korka korka paketi açtı. İçindekini eline aldı. Elinde anahtarı olan kalın bir defter gördü. Defter elinden kayıp küt diye yere düştü. Dirmit utancından eğilip defteri yerden kaldıramadı. Defter anahtarını çın çın yere vurarak Dirmit'i eniştesinden korktuğu için ayıpladı. Dirmit gözlerinden akan yaşı deftere gösterip af diledi. Eğilip defteri aldı. Eli yanmış gibi çantasına attı. Sokağa çıktı. O günden sonra eniştesinin yüzüne bakamadı. Utancından onunla konuşamadı. Ama eniştesi için upuzun bir şiir yazdı. Defterin en başına onun için yazdığı şiiri koydu, üstüne kilit vurdu. Atiye bir zaman Dirmit'in anahtarlı defterini diline doladı. Ama damadının gönlü kalmasın diye kızının defterini ellemedi. Yine de şiirlerinin anahtarı boynunda yatıp kalkan kızını, bunadığı günden sonra belinde sandığının anahtarıyla yatıp kalkan Nuber Dudu'ya benzetip çekmez olasıca diye laf dokundurmaktan geri durmadı. Ama Dirmit hiç o yerli olmadı. Annesinden defterlerin üstünde kalasın diye hayırlı beddualar alıp şiir yazmaya devam etti. Dirmit'in aklım kaçsın, şiirlerim kaçmasın diye evin içinde dolanıp yattığı sıralarda Nuber'in düğün hazırlığı başladı. Hazırlığın başlamasıyla ortaya o zamana kadar hiç akla gelmedik bir dolu sorun çıktı. İlkinin Huvat kapıyı boynuzları kınalı, kuyruğu boyalı bir koç gelmeden kızını evden çıkarmayacağına yemini bastı. Atiye şehir yerinde kınalı koçun ne aradığını sorup ortalığa koç lafı çıkarmanın kızının kuracağı yuvaya sebep olacağını kocasına duyurdu. Evin içinde herkesi birlik etti. Huvat'ı koç sevdasından vazgeçirdi. Huvat bu defa erkek evinin düğünden 3 gün önce evlerinin damına bayrak dikmeleri lazım geldiğini ileri sürdü. Evdeki herkesi deliye döndürdü. Atiye içinden bayrak gibi damlarda dikili kalasın herif diye söylendi. Dışından yalvar yakar oldu. Bayrak lafının üstünü zorla kapattı. Huvat bayrak lafının arkasından ortaya bir çarşaf lafı çıkardı. Kız babasının adette yeri olduğu üzere gerdek gecesini erkek evinde geçirmesinin şartını koştu. Kızının kızlığının müjdesini anında almazsa bu düğüne düğün oldu demeyeceğini duyurdu. Atiye'yi kahrından uğundurdu. Atiye yalvarıp yakarmayı bıraktı, mendillere sarıldı. Yine mendillerin ağzı gibi ağzı kör düğüm olsun diye Tanrı'ya yalvardı. Tanrı Atiye'nin isteğini bu defa geri çevirdi. Huvat'tan tarafa geçti. Atiye kocasının ağzını kör düğüm edemeyince işi iyiliğe bozdu. Onca zamandır kocalık görevini yerine getirmesine engel olarak günaha girdiğini, günahların boynuna ağır geldiğini söyleyerek Huvat'ın koynuna girdi. Huvat'ı çarşaftan vazgeçirdi. Ama Huvat, bir yanıma gelmekle günahtan kurtulamazsın deyip ortaya yeni istekler çıkardı. Atiye'yi köşelere kıstırdı. Atiye, düğün arefesinde de hasta olunmaz ki anam ben ne etsem diye diye evin içinde kaçacak delik aradı. Bir kaçtı bir tutuldu. En sonunda Huvat'ı son isteğinden de caydırıp kurtuldu. Huvat en son Akçalıların davetiyeyle düğüne gelmeyeceklerini söyleyip düğün günü hepsinin evine okuyucu çıkarmak lazım geldiğini ortaya sürdü. Bu işi Dirmit'e uygun gördü. Dirmit ölse de okuyucu çıkmayacağını babasına duyurdu. Huvat kızının kendisine karşı çıktığını söyleyip durumu görüşmek üzere Atiye'yi banyoya götürdü. Atiye bu defa Dirmit'i ev ev dolaşmaktan kurtarmak için banyoya girdi. Banyoda boyalı çamurun, yırttırdığı şiirlerin günahını ödedi. Kocasının isteğinden vazgeçirip dışarı çıktı. Derin bir oh çekti. Nuber sonunda açıp açıp içini çektiği çeyizlerini, Atiye'nin uğurdur diye koynuna koyduğu taşları, boncukları alıp annesinin yardımıyla koçsuz, bayraksız gelin gitti. Gittiği gün verem olmadan evden çıktığı için bir öksüz sevindirdi. Babasına kız çıktığını müjdesini gönderdi. Yılbaşı geceleri insanların sokaklara bardak, şişe atıp kırdığı uzak bir yerde, kocaman balkonlu bir evde, yepyeni bir hayata başladı. Nuber evden çıktıktan sonra görümcesinin yüzü güldükçe iç geçiren Zeki, hastalanır yataklara düşersem ben de Nuber gibi kıymete biner miyim deyip yataklara serildi. Atiye'den gördüğü gibi inledi, ondan duyduğu gibi sayıkladı. Bir gözlerini yumdu uyudu, bir meleklerin kanatlarına binip apaydınlık bir yere gittiğini, orada elini Halit'in eline değdirdiğini söyledi. Yataklarda döne döne Halit'in başına gelip oturmasını bekledi. Atiye, günah lan az yanına var diye oğlunu dürte dürte bir hal oldu. Halit, günahı benim başıma deyip omuz silkti. O omuz silktikçe Zeki'ye yatağa yapıştı. Uykusunda bir dizgeme bağlarını dolaştı, bir evlerinin ahırında Halit'le görüştü. Onun nişanlıyken kendine kangal kangal şeker sucuğu aldığından laf açtı. Ne dersem iyi gelir diye düşündüğü ne varsa sahide döktü. Döktüğü ne kadar laf varsa hepsini geri topladı. Üç vakte kalmaz ölürüm demeye başladı. İnleye inleye üç gün geçirdi. Üçüncü günün akşamı bir soluma bir çırpınmaya tutuldu. Atiye bir korkuyla gelininin başına oturdu. Benim kaderimden kaderim var gelinim, ben sana ne diyeyim diye bir ağıt tutturdu. O ağladı, Zeki'ye içindekileri döktü. Atiye ağlamayı bırakıp gelinine öğüt verdi. Gelinlerin hasta bile olsalar hastalıklarını kocalarına belli etmelerinin doğru olmadığını söyledi. Hastalığın kocayı karısından iyice soğutacağını gelinine duyurdu. Zeki'ye yataktan kalkması için yalvardı. Ama Zeki'ye kaynanasının öğüdünü almadı. Kalkıp evin içinde gelin gibi girip çıkayım demedi, ben yatağı çok sevdim dedi. Gözünü tavana verip inledi. Halit'i bırakıp Rüzgü ağayı, Sose kadını, kardeşlerini sayıklamaya başladı. Sayıklamayı son dileğimdir deyip vasiyete çevirdi. Babasını çağırmalarını, ölüsünü babasına teslim etmelerini, dizgemeye göndermelerini istedi. Bir ağıtla oğlu Seyit'in sünnetinde, nişanında ve düğününde mezarını yoklamaya gelmesini diledi. Sonunda Halit'i bir sinire boğdu. Halit, yeter dilediğin kız deyip Zekiye'yi dövdü. Zekiye, Halit'in eli eline, yüzüne, gözüne deyince muradına erip yataktan çıktı. Kaşını yıkıp yüzüne astı. Zekiye'nin hastalanması Atiye'nin hastalanmasına benzemedi. Zekiye neyi eksik ettiğini bilemedi. Günlerce düşündü, yattı. Sonunda kaynanasının öğüdünü tuttu. Bir daha yataklara düşmedi. Ayakta inledi, ayakta sayıkladı. Evin içinde gelin gibi girip çıkarken rüya gördü. Rüyalarını Atiye hep hayra yordu. Oğlunun az yaşlanınca durulacağını, gelip dizinin dibine oturacağını söyleyip gelinine umut verdi. Zeki umudu alıp halının başına oturdu. İlmikleri saya saya kocasının dizinin dibine oturacağı günü beklemeye koyuldu. Atiye akan suların hıp diye duracağını ama gücü kuvveti yerinde olan erkeğin durmayacağını bildiğinden oğlunun elbet bir gün Zekiye'nin koynuna geleceğine inanıyordu. Ama Halit Zekiye üstüne düştükçe kendini öyle bir kıymete bindirdi ki bir gözünün 10 Zekiye'ye bedel olduğunu, bir bakışıyla 10 Zekiye'yi yerinden oynatacağını söylemeye başladı. Boyunun posunun tam da mühendis boyu olduğunu, Allah'ın aslında kendisini mühendis olsun diye yarattığını yine diline dolar oldu. Git git kendisinde mühendis ruhu bulunduğundan söz açmaya başladı. Sözü mühendis olmak için illa okulda okumanın şartı olmadığına, insanda böyle bir ruhun ve mühendis boyunun bulunmasının yeterli olduğuna getirdi. Derken mühendisliği ele aldı. Orada burada mühendis olduğunu söylemeye başladı. Akçalıların arasında adını mühendis ağaya çıkardı. 4. kaset 2. yüzün sonu.